ফলে তোমার অন্তর মানুষকে গাল তারা তোমার শত্রুকে পরিণত আরো কিছু তাহলে তারা তোমাকে আর তোমার ভাইয়ের সাথে আর পায়ের চিন্তার মাঝখান পর্যন্ত তিনি আরো
যে ব্যক্তি নামাজের অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত করা, নামাজের বাইরে কোরআন তেলাওয়াত করছে, আল্লাহর জিকির, আর কোন কাজ
waziri na wapangaji mikakati katika utawala wa Israeli walikubali kushindwa na harakati ya Wayahudi wenye misimamo mikali kuanza kuwaweka walowezi wa kizaini katika maeneo
kwa
ukingo wa magharibi wa ukanda wa Gaza ulikuwa ikikamilisha jinai iliyoanzishwa mwaka
1947.
Kuteka asilimia 80 ya ardhi ya Palestina. Mwaka 1967 walikamilisha unyang'anyi wao. Wasiwasi wa idadi ya watu ulikuwa ukimhangaisha Ben Gurion mara kwa mara ulichukuliwa kwa namna ya kusikitisha na ya kikatili. Mfumo wa Palestina katika
gereza la wanzi ইরানিদের অবদান শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। পরিবেশনায় রয়েছি আমি রেজওয়ান হোসেন
এবং
গত পর্বের আলোচনা অনুষ্ঠানে আমরা আধুনিক ইরানের খ্যাতনামা গণিতবিদ মারিয়াম মির্জা খনির জীবনী ও গণিতে তার অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। আজকের অনুষ্ঠানে আমরা এ সংক্রান্ত আলোচনা অব্যাহত রাখব। আশা করি শেষ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন।
গত
আলোচনায় আমরা ইরানের গণিতবিদ মারিয়াম মির্জাখানির সমস্যার সমাধান ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পুরস্কার লাভের কথা উল্লেখ করেছিলাম। এ প্রসঙ্গে 2014 সালে ফেল্স মেডেলস জেতার কথা বলেছিলাম, যা ছিল গণিতের সর্বোচ্চ সম্মাননা। ফেল্স মেডেলস নির্বাচন মন্ডলীর সদস্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেম ফ্রান্সেস কিরওয়ান বলেন, গণিতকে প্রথমভাবে পুরুষের জন্য সংরক্ষিত বলে মনে করা হত। রাজধানী সেউলে গণিতবিদদের একজন নারীর অধ্যাপক মির্জাখানির নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ গণিতবিদদের
পুরস্কার পাওয়ার পর মির্জাখানি বলেন, পুরস্কার আমার জন্য অনেক সম্মান। আমি আরো খুশি হব যদি আমার পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়ে তরুণ নারী বিজ্ঞানী আগামী দিনে আরো অনেক নারী এ ধরনের পুরস্কার জ্যামিতিতে বিশেষ অবদানের জন্য, বিশেষ করে মির্জাখানি গণিতের যেসব বিষয়ে রিসার্চ করেছেন তার মধ্যে হাইপারবোলিক জিওমেট্রি, টেইস মুলার থিওরি, এরগোডিক থিওরি এবং সিম্প্লেক্টিক জিওমেট্রি রয়েছে। অত্যন্ত মূল্যবান ও গণিতের নোবেল খ্যাত ফেল্স মেডেলস অর্জনের পর মির্জাখানির নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বে বড় বড় গণমাধ্যমগুলো মারিয়াম মির্জাখানিকে গণিতের জগতে বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব হিসেবে অভিহিত করেছে। ক্লে ম্যাথমেটিক্স ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা জেমস কার্লসন বলেছেন, মির্জাখানি গণিতের নয়া অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। বলা যায় একটি গভীর তত্ত্ব থেকে সহজে কার্যকারণে পৌঁছার পথ দেখিয়েছেন তিনি।
প্রকৃতপক্ষে মারিয়াম মির্জাখানি বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ গণিতবিদদের একজন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে গণিত শাস্ত্রে তার দেওয়া চিন্তা বাদ্যকে আগামী বহু বছর পর্যন্ত গণিত বিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিষয়। এরকম একজন গুণী ব্যক্তির চোখ ও অসম্ভবের দ্বারা চলে যাওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে গণিত বিজ্ঞানের জন্য অনেক। ইনস্টিটিউশন ইউনিয়ন অব ওয়ার্ল্ড ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটিজ ইরানি গণিত সমাজের মহিলা কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী মারিয়াম মির্জাখানির জন্মদিন গণিতে নারী শিশু দিবস পালনের ঘোষণা। সিস্তান অঞ্চলে পরজীবী মৌমাছির একটি নতুন প্রজাতির সন্ধান মারিয়াম মির্জাখানি। 2018 সালে 2 ফেব্রুয়ারি ইমেজ অ্যানালাইসিস অ্যান্ড আর্টস অবজারভেশন করেছে। এছাড়া তার স্মরণে মাইক্রো প্ল্যানেট সার্ভে সেন্টার 321357 গোহানুর নাম দিয়েছে।
শ্রোতাবন্ধুরা, আপনারা গণিত বিজ্ঞানে মারিয়াম মির্জাখানির অসামান্য অবদান এবং তার সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির মূল্যায়ন শুনছেন। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, মাধ্যমিক স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে আরও উচ্চতর গণিত শেখার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় সব সরকার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচিত গণিতের প্রতি সবার আগ্রহ সৃষ্টি বা শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা। ব্রিটেনের খ্যাতনামা দার্শনিক ও গণিতবিদ বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, গণিত শুধু যে ভেতরের লুকায়িত সত্য ও বাস্তবতাকে বাইরে বের করে আনে তাই নয়, একই সাথে এটি সৌন্দর্যের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।
শ্রোতাবন্ধুরা, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শতাধিক ইরানি মনীষীর অবদান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেই প্রাচীন কাল থেকে এই ভূখণ্ডে জ্ঞান চর্চা হয়ে আসছে। বলা যায় ইরান ছিল মনীষীদের লালন পালন। প্রাচীন কাল থেকে ইরানের বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদরা জনগণের সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়টিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে আসছে। তারা বোঝার চেষ্টা করবেন কেন এক এক জিনিসের এক এক বৈশিষ্ট্য, কেন বস্তু প্রজনন হচ্ছে এক এক স্থানে, কেন না ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বস্তু ভিন্ন ভিন্ন আচরণ বা প্রতিক্রিয়া। এছাড়া এ বিশ্ব জগৎ, ভূমির গঠন ও কাঠামো এবং মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু যেমন চন্দ্র ও সূর্যের গতিবিধি তারা গভীর চিন্তা ভাবনা করতেন এবং এসবের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করতেন। তারা পদার্থবিজ্ঞান বিশেষ করে যে কোনো বস্তু ও শক্তির প্রভাব প্রতিক্রিয়ায় গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা চালান। তারা প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনাগুলি মৌলিক সংজ্ঞা বা সারবস্তুকে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র হিসেবে, এসব সূত্র বা আইন কানুন আবার গণিত বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রমাণ করে এমন একটি ফর্মুলা নিয়ে আসতেন যা পদার্থ ও গণিতের সমন্বয় করে এবং এটা প্রমাণ করতেন যে এই দুটি বিষয় পদার্থবিজ্ঞানের সমস্ত ক্রিয়া কলাপের
Wahidi Bob Raja akiwa Tanzania anasema nchi yako inatakiwa iwe na uwezo wa kutosumbuliwa na mataifa jirani, tena inatakiwa jirani zako wategemee ulinzi. Unajua, unaweza kuwa na silaha nyingi nzuri, lakini inapokuja swala vita unashindwa na wanajeshi wa vita, ni namna wewe unavyoweza kumshambulia adui yako bila nguvu
ya সংস্কৃত শব্দ নিয়ে এটি গঠন। এর ইংরেজি পরিভাষা ফিজিক্স শব্দটি গ্রিক অর্থাৎ প্রকৃতি এবং ফিজিক্স অর্থাৎ প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান থেকে। বলা যায় পদার্থবিজ্ঞান হল সেই বিজ্ঞান যার লক্ষ্য আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির রহস্যকে বোঝার চেষ্টা। ফিজিক্স বা পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন ও মৌলিক বিজ্ঞানগুলোর ব্যবিলিয়নবাসীরা প্রাচীনকালে যে বিজ্ঞান চর্চা করছে তা থেকে পরবর্তীকালে ভারত, গ্রিস, ইরান, বেলজিয়াম, জর্জিয়া, রাশিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চার সূচনা। পদার্থবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হল প্রকৃতিকে জানা। বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব হাজার হাজার বছর আগে প্রাচীন সুমেরীয় ও মিশরীয় এবং সিন্ধু নদের অববাহিকার জাতিগুলোর মধ্যে প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা এবং সূর্য, চন্দ্র ও তারার গতিবিধি নিয়ে চর্চা হত। পদার্থ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এসব নিয়ে বহু প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করার চেষ্টা
করছেন।
Thank you. Ամենից ավելի, ես ցանկացած եմ, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք ցանկացած եք, որ դուք Հակարժան բարեկամն է Ձերուշալի միջոքեք ներկրայացնում, բացահայտեք իրանը, ինչ
رحمان رحیم olan Allah'ın ismi. Şüphesiz bize ait olan yol gerçekten sonra gitti. Ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardı. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlanmış ve yüz çevirmiştir. Korkup satınansa ondan tuzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlemek anlar. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, nimeti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Kahran'dan yapılan birer yarım saatte Türkçe yayınlarımızı sabahın Türkçe saatinde 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15 bin kilometre her akşamları ise 22 saati ile 19.50 ile 21 arasında kısa dalga 31 metre 17.50 Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranlirat.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Sirkesi. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirmesine ilişkin mini ve farklı bir anlatır. Bu nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatır. Herkese selamlar. Roosevelt Caddesi istasyonu podcast'inin bir başka bölümüne başladık. İşte tam burada İran ve dünya tarihinin en hassas ve kader belirleyici dönemlerinde verildiği derin ve titiz bir bakışla yolculuk ediyoruz. Bu bölümde Tahran'daki üniversitelerinin kalbinde devrimci bir eylemin kıvılcımlarının çıktığı günlere geri döneceğiz. Devrimci kaygılara ve büyük idealistlerin genç öğrencilerin İran-Amerikan ilişkilerinin tarihini sonsuza dek değiştirecek bir eylemde bulunmaya karar verdikleriyle 4 Kasım 1979 tarihinde Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirmesi. Bu bölümde tarihi belgelerde birinci elden anılara ve güvenilir anlatımlara dayanarak Büyükelçilik binasına el koyma fikrinin nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz. Ayrıca bu öğrencilerin ortak özelliklerini, sosyal ve entelektüel kökenlerini ve bu hareketin İran yaşanan siyasi atmosfer üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için Ulusal İslami Öğrenci Dernekleri Birliği'nin bu operasyonun planlanmasındaki iniş ve çıkışlarında gözden geçirecek. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/blue.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hicri Şemsi Mehr 1358 yani Eylül 1979'un son günlerinden birinde Tahran Üniversitesi İslam Öğrencileri Derneği'nin ofisinde kader belirleyici bir toplantı yapıldı. Derneğin merkez kurulunun 7 üyesinden 5'i toplandı. Bu gençler Amerika hükümetinin politikalarına karşı koordineli bir duruş sergilemek isteyen, büyük kaygılar ve devrimci ideallerle hareket eden çeşitli üniversite öğrencileriydi. Daha sonra İran tarihine geçecek olan bu öğrencilerin isimleri şöyledir. Şerif Teknik Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği öğrencisi olan ve Meşhed'den Tahran'a gelen 24 yaşındaki İbrahim Askerzade. Tahran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi ve Yazdli olan 23 yaşındaki Habibullah Biter. Politeknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okuyan ve mezun olmasına bir kredi kalan İsfahanlı 26 yaşındaki öğrenci Muhsin Mirdamar. Germsar Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki Mahmut Ahmet Uçak ve Kum'dan Terbiyet Muallim Üniversitesi'nde matematik öğrencisi olan 24 yaşındaki Seyyid Muhammed Ali Seyyid Neşat. Toplantının konusu İran'daki İslam devrimine yanıt olarak Amerikan politikalarına nasıl tepki verileceğiydi. Ancak üyelerin hiçbirinin kafasında net ve belirli bir fikir oluşmamıştı. Toplantının düzenlenmesinin tek nedeni ise öğrencilerin Amerika'nın İran'ın iç işlerine müdahalesine ilişkin duydukları derin öfke ve endişeydi. Bu öfke Muhammed Rıza Pehlevi'nin Amerika topraklarına kabul edilmesinin ardından yoğunlaşan öfkeydi. Bu hareketin nasıl oluştuğunu anlamak için öncelikle Birlik Güçlendirme Ofisi adlı öğrenci örgütünün ortaya çıkış sürecini incelemek gerekir. Bu kuruluş bu toplantıdan 2 ay önce kurulmuş, henüz yeni yeni gelişmeye başlayan bir kuruluştur. Bu birlik bir yandan sol görüşlü ve seçkinci öğrencilerle, diğer yandan İslam devrimi liderine bağlı olmayan Müslüman öğrencilerle sınırlarını korumak ve üniversitelerde Müslüman ve devrimci öğrencilerin faaliyetlerini teşvik etmek isteyen öğrencilerin kaygısının ürünüdür. 1979 yılının ilkbahar ve yaz aylarında Tahran Üniversitesi, Şerif Teknik Üniversitesi ve Tahran Politeknik Üniversitesi'ndeki İslam dernekleri yeni bir tüzük geliştirdi. İran'da İslami Öğrenci Dernekleri'nin geçmişi 1979 devriminden önceki yıllara kadar uzanıyor. Ancak devrimden sonra tüm bu örgütlerin yeniden yapılanmaya ve yenilenmeye ihtiyacı vardı. İslam devriminden sonra bu örgüt, üniversitelerdeki komünist tekelini kırmak amacıyla İslam devrimlerine karşı dini yönelmeye sahip öğrencileri örgütlemiştir. Ancak bazı üniversitelerde öğrenci topluluğunun homojen olmadığı da görülmektedir. Ana üye listesinde Meryem Kacar Azadoğlu gibi isimlerinde yer aldığı görüldü. Bugün Meryem Recebi olarak tanıdığımız kişi, İran İslam Cumhuriyeti'ne düşman gruplardan biri olan Münafıklar Örgütü'nün lideridir. İslami dernekleri üye olan öğrenciler, onları diğer öğrenci gruplarından ayıran ortak özellikleri sayılır. Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu üniversite eğitiminin ücretsiz hale geldi ve toplumun orta ve yoksul kesimlerinin de üniversiteye girebildiği 1974 yılından sonra üniversiteye girmişti. Geçmişte öğrencilerin çoğunluğu varlıklı kesimlerden gelirken bu öğrenciler artık dindar ailelerden ve orta ve yoksul çevrelerden geliyordu. İkinci ortak özellik bu kişilerin siyasal düşünce alanında aranmalıdır. İslami derneklerin üyeleri dindar olmalarına ve İslami kurallara bağlı olmalarına rağmen aynı zamanda sol eğilimleri de sahiptiler. Bu solculuk sosyalist veya komünist anlamına gelmiyordu. Muhafazakarlıktan uzak durup kararlı ve devrimci adımlar atmak anlamına geliyordu. Bu eğilim devrimin ilk aylarındaki devrimci atmosferin ve o dönemin egemen siyasal literatürünün etkisi altında oluşmuştu. İslami derneklerin mensup kişilerin üçüncü belirgin özelliği ise parti aidiyetlerinden uzak olmalıdır. Bu öğrenciler İslam Cumhuriyeti Partisi veya İslam Devrimi Mücahitler Örgütü gibi siyasi parti ve gruplardan bağımsız olmakta ısrar ettiler. Bu bağımsızlık arzusu onların devrimci kimliklerini koruma ve parti rekabetine kapılmama isteklerinden kaynaklanıyordu. 1979 yılının yazında üniversitelerin tatilleri henüz bitmemiştir ki ülkenin çeşitli üniversitelerinde İslam cemiyetinin yapılanması yeniden kurulmuştur. Birçok üniversite ilk kez kendi merkez kurullarını oluşturabildi. Artık ülke üniversitelerindeki İslami öğrenci derneklerinin kendi ulusal birliklerini kurma zamanı gelmişti. 12 Mayıs 1979 tarihinde Politeknik Üniversitesi'nde Müslüman Üniversite Öğrencilerinin Birliği'nin güçlendirilmesi konulu bir seminer düzenlendi. Ülkenin dört bir yanından gelen İslami Dernek temsilcileri yeni öğrenci örgütü hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bu seminerde bir araya geldi. Bu seminerde katılımcıların oylarıyla Birlik Sağlamlaştırma Ofisi'nin 7 üyeli Merkez Konseyi seçildi. İbrahim Asperzade, Rahim Batıri, Habibullah Bitaraf, Farid Selmanyan, Seyyid Muhammed Ali Seyyid Nejat, Muhsenin Mirdamadi ve Mahmut Ahmedinejad öğrencilerin seçilmiş temsilcileriydi. Bir hafta sonra Hicri Şemsi 29 Şehrivar yani 19 Mayıs'ta öğrenci temsilcileri İran İslam Devrimi'nin lideri İmam Hümeyni'ye faaliyetlerine ilişkin bir rapor sunmak üzere Kum'a gittiler. Böylece Birliğin Sağlamlaştırma Ofisi resmen çalışmalarına başladı. Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de imam hattı kavramının ne olduğunu ve devrimci liderle nasıl bağlantı kurulacağını anlamaktır. İmam Hümeyni ile güçlü, iki yönlü bir ilişki kurmak, hem onun rehberliğini anlamak hem de üniversitelerdeki gelişmelerden haberdar etmek istiyorlardı. Hicri Şemsi 1358 yılında Meh ayının başlarında düzenlenen çeşitli toplantılarda öğrenciler, İmam hattı nedir sorusuna cevap aradılar. Peki devrimci öğrenciler arasındaki parçalanmayı ve bölünmeyi nasıl önleyebiliriz? Cevap alabilmek için 5 kişiyle iletişime geçtiler. Ebul Hasan Baysar, Hasan Habibi, Seyyid Ali Hamenei, Muhammed Müştehit Şebistleri ve Seyyid Muhammed Musevi Oyunha. Bu 5 kişiden gelen yanıtlar geniş bir görüş yelpazesini yansıtıyordu. Seyyid Ali Hamenei, imam hattının bağımlılıktan özgürlük temeline dayandığına inanıyordu. Siyasi bağımlılıktan kurtulmak en kolayı ve en kısa ömürlüsüdür. Fikri bağımlılıktan kurtulmak için en uzun süredir. İslam devriminin Amerika'ya siyasi bağımlılığın ana arterini kestiğini ve imam hattının ekonomik ve kültürel bağımlılıkları ortadan kaldırmaya çalıştığını vurguladı. Asadullah Banisad ise devrimden sonra da Amerika'ya bağımlılığın devam ettiği görüşündeydi ve İran'ın siyasi yapısının hala Amerikan olduğunu düşünüyor ve imam hattının özgürlüğün, özellikle de basın özgürlüğünün genişletilmesine bağlı olduğunu belirtiyordu. Oysa Sayın Hamenei ve Sayın Musevi Hoyniha özgürlüğün mutlak değil, koşullu olduğunu düşünüyorlardı. Bu komplo kurma özgürlüğünün, hareket özgürlüğünün, kamuoyunu rencide etme özgürlüğünün ve benzeri şeylerin reddedildiği ve hükümetin onlarla mücadele etmek zorunda olduğu anlamına geliyor. Birliği Sağlamlaştırma Ofisi üyeleri, Banisad'ın görüşlerinden ziyade Sayın Hamenei ve Sayın Musevi Hoyniha'nın görüşlerini tercih ettiler. Amerika'ya bağımlılığa yol açan özgürlüğü veya fikri bağımlılığı teşvik etmeyi imam hattıyla açık bir çatışma olarak gördüler. Ekim 1979'un sonlarında Birliği Sağlamlaştırma Merkez Komiteyi toplantılarından birinde İbrahim Askerzade, Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesi fikrini ortaya attı. Gizli Amerikan komploları ve 19 Ağustos 1953 darbesinin tekrarlanması ihtimalinden kaygılanıyordu. Gizli Amerikan belgelerinin Mehrabat Havaalanı üzerinden gittiğine dair basında çıkan haberler bu kaygıyı daha da arttırmıştı. Askerzade'nin önerisi öğrencilerin Amerika Büyükelçiliğini işgal edip bir süre orada oturma eylemi yapmaları ve böylece İran'ın Amerika politikalarına yönelik protestosunun dünyaya duyurulmasıydı. Üyelerden Mahmut Ahmet Nejat ve Seyyid Muhammed Ali Seyyid Nejat buna karşı çıktı. Ahmet Nejat böyle bir eylemin hukuk dışı olduğunu ve geçici hükümetin düşmesine yol açabileceğini inanıyordu. Seyyid Nejat ayrıca hukuki sürecin gerekliliğini vurgulayarak bu eylemin İslami derneklerin görev alanı dışında olduğunu ileri sürmüştü. Bu itirazlar nedeniyle Büyükelçiliğe el koyma fikri birlik sağlamıştı. alanlaştırma polisinin gündeminden çıkarıldı. Ancak diğer üç üye muhaliflerin gözünden uzakta bağımsız bir şekilde bu fikri sürdürmeye karar verdi. Fetih fikrinin teorik olarak ileri sürdü. Ancak operasyonel olarak tasarlamak ve yürütmek için daha fazla insana ihtiyaç duyduğundan ekibine başkanın da ekibi. İslami derneklerin güvenilir öğrencilerinden oluşan düşünce kuruluşunun yanı sıra iki yetkiliye de operasyonel bilgi verdi. Bunlardan biri öğrenciler tarafından güvenilir bir din adamı olarak kabul edilen ve operasyonu İmam Hümeyni'nin ofisiyle ilişkilendirebilecek olan Seyyid Muhammed Musevi Hüeyniha, diğeri ise öğrencilere destek olabilecek ve elçiliği Tude Partisi veya Halkın Mücahitleri gibi diğer grupların müdahalesinden koruyabilecek olan Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Biriminin başı Muhsin Rezaî'ydi. Musevi Hüeyniha planın uygulanmaya konuncaya kadar imama bildirilmemesi, zira imamın liderlik sorumlulukları nedeniyle buna karşı çıkabileceğini ileri sürdü. Operasyon başladıktan sonra imama olayı bildirip dükkün alınması kararlaştırdı. Muhsin Rezaî, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun istihbarat biriminin büyük elçiliği korumaması durumunda büyük hasar meydana gelebileceğini belirtti. Amerika Büyük Elçiliği'ne ait belge ve kayıtların KGB'nin eline geçmesi, çok sayıda Büyük Elçilik çalışanının öldürmesi ve Büyük Elçilik işgalinin siyasi yönetiminin öğrencilerin elinden alınması olasılığı düşük değildi. Hicri Şemsi 11 ve 12 Haziran yani 2 ve 3 Kasım günleri dikkatli planlama ve malzeme hazırlama günlerine ayrıldı. Öğrencilerin operasyonu gerçekleştirmek için kesin ayrıntılara ihtiyaçları vardı. Örneğin Büyükelçiliğin planını hazırlamak, gösterim yönetimi, araziye ve ardından elçilik binalarına nasıl girileceği, deniz piyadeleriyle nasıl mücadele edileceği ve hatta dışarıdan izleyen kalabalığın nasıl kontrol edileceği hepsi dikkatli bir planlama gerektiriyordu. Çok sayıda öğrenci Amerika Büyükelçiliğinin arazisini ve binalarını keşfetmeye başladı. Kimi zaman elçilik duvarlarını adımlarını sayarak ölçüyorlar, kimi zaman da çevredeki yüksek binalara gidip yerleşkenin ve içindeki binaların yerini tespit ediyorlardı. Hatta vize alma bahanesiyle Büyükelçiliğin konsolosluk binasına giderek Büyükelçilik içindeki ulaşım imkanlarını bile incelediler. Öğrencilerin bu keşif çalışmaları sırasında Büyükelçiliğin ana binasına girmenin o kadar da kolay olmadığı doğru bir şekilde tespit edildi. Lojistik bölümünde de çok sayıda öğrencimiz faaliyet gösteriyordu. Planı hayata geçirmek için gerekli bütün imkanları sağlamaları gerekiyordu. Demir makas, üniforma, imamın resminin bulunduğu pankartlar ve diğer malzemeler. Ayrıca kamerası olan veya kamera kullanmayı bilen öğrencilerin operasyonun tüm aşamalarını kaydetmesi gerekiyordu. Devralma planının özü, böylesine büyük bir proje için güvenilir öğrencilerin yardımını almaları ve her bireyin ve grubun görevlerini dikkatlice tanımlamaları gerektiğini biliyordu. 4 Kasım 1979 sabahı saat 6.30'da Tahran Üniversitesi, Şerif Teknik Üniversitesi, Politeknik Üniversitesi ve Milli Üniversitesi'nden eş zamanlı 4 briefing oturumu düzenlendi. Bu toplantılar dikkat çekmemek için üniversitelerin kanuna açık alanlarında yapılıyordu. Bu toplantılarda bireylere kimlik kartları verildi ve her grubun görevleri kendilerine anlatıldı. Bu görevler üniversite tarafından belirlenmişti. Şerif Üniversitesi, Büyükelçilik arazi ve binaların fiziksel güvenliğinden sorumluydu. Tahran Üniversitesi, rehinelerin lojistik, destek ve bakımından sorumluydu. Milli Üniversitesi, günümüzde Şehir Gençlik Üniversitesi, rehineleri korumak için yardımcı güç olarak tasarlanmışlardı. Politeknik Üniversitesi'nden de gizli belgelerin toplama ve muhafaza etmesi gerekiyor. Böylece öğrenciler devrimci motivasyonlarla ve iki günlük oturma eğilimi fikriyle çağdaş İran tarihinin en önemli olaylarından biri haline gelecek bir operasyona hazırlanmış oluyorlar. Hiçbiri önümüzdeki saatlerde Amerika-İran ikili ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayacağını bilmiyordu. Evet arkadaşlar, Roosevelt Caddesi İstasyonu podcastinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bu bölüm İran tarihinin en önemli öğrenci hareketlerinden birinin oluşu hikayesiydi. Sadece İran halkının protesto sesini dünya kamuoyuna duyurmakla kalmayan, aynı zamanda tarihin akışını da değiştiren bir hareket. Bir sonraki bölümde Büyükelçilik baskınının yaşandığı günün ayrıntılarını, yurt içi ve yurt dışından gelen tepkileri ve olayın uzun vadeli etkilerini ele alacağız. Eğer bu hikayeyi ilginç bulduysanız başkalarıyla paylaşıp düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Belki de sizin yardımınızla tarihin en karmaşık bu bölümünün daha gizli katmanlarına ışık tutabiliriz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber olunca değil, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman nuru.
Değerli dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Amerikalı yeni Müslüman kadın Gina Kolar şöyle diyor: İslam dini bana yeni bir hayat kazandırdı. Yaşamak için bana yeni bir şans tanıdı. İslam dini bana kimlik ve kişilik kazandırdı ve ben yeni bir insan olduğumu hissettim. Bundan önce hayatta hiçbir hedefim yoktu ve niçin yaşadığımı bilemiyorum.
Dünyada hakikat, adalet ve huzur peşinde olan insanlar son günahı ve en mükemmel dinlenmeye devam ediyor. Nerede İslami kaynaklara ve Müslümanlara ulaşma imkanı varsa bu semavi din daha çok yayılır. Bir başka ifadeyle insanlar İslami tarih ve değerlerle tanıştıkça bu semavi dine yönelik de bir o kadar fazla oluyor.
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Menton bölgesi İslam dininin hızlı bir şekilde yayıldığı bölgelerden biridir. Amerika İslam İlişkileri Konseyi'nin Washington'daki medya sorumlusu Ahmet Rahab bu konuda şöyle diyor. Menton bölgesinde kadınların İslam dinine eğilimi, özellikle Latin Amerika kökenli kadınlarla çok hızlı bir şekilde artıyor. İslam diniyle birlikte kimliğini ve huzurunu yeniden kazanan bu kadınlardan biri Gina Kolar'dır. Kolar şöyle diyor. İslam dinini benimsedikten sonra bundan önce asla tecrübe etmediğim yeni ve huzurlu bir yaşam almıştım.
Gina Kolar çocukluk çağında Meksika kökenli Amerikalı annesini kaybetti. Babası ise Kafkasya yöresindendir. Gina Hristiyan bir ailede büyüdü. Fakat hiçbir zaman kilisede kendisini huzur içinde hissetmedi. Gina bu konuyu şöyle anlatıyor. Hristiyan olduğum günlerde kafamda birçok soru işareti vardı. Fakat hiçbirine cevap bulamıyordum. Bana sadece bazı şeylere inanmam gerektiği söyleniyordu. Fakat bu cevap beni ikna etmeye yetmiyordu.
Ancak Gina Kolar şimdiye kadar hiçbir tahrifata uğramayan ve tüm sorulara en iyi cevapları olan başka bir din ile tanışma fırsatı buldu. Gina, üniversitede yeni yeni Müslüman olan bir matematik hocası ile tanıştı. Bu tanışma Gina'nın insanları aydınlatan ve insan yapan İslam diniyle tanışmasına zemin hazırladı. Gina Kolar, hocası ile evlendikten sonra İslam dini hakkında araştırma yapma fırsatı buldu ve sonunda bu dinin en mükemmel semavi din olduğuna karar vererek resmen Müslüman oldu.
İslam dini insanların bireysel ve sosyal yaşamında derin değişikliklere yol açıyor ve sonuçta bu semavi dine inanmalarına ve huzura kavuşmalarına vesile oluyor. Gina Kolar bu konuda şöyle diyor. İslam dini bana yeni bir hayat kazandırdı ve yaşamak için bana yeni bir şans tanıdı. İslam dini bana kimlik ve kişilik kazandırdı ve ben yeni bir insan olduğumu hissettim. Bundan önce hayatta hiçbir hedefim yoktu ve niçin yaşadığını bilemiyordum.
İslam dini insanlara şeref ve kerametine büyük saygı gösteriyor ve hatta insanın Allah Teala'nın yeryüzünde halifesi olabileceğini vurguluyor ve İsra suresinin 70. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları çeşitli nakil vasıtalarıyla karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.
Ahram Radyosu. Yüce Allah'ın üzerinde vurgu yaptı. Bu ayetin ilginç ve iletişim noktalarının insanlara hak ve helal rızıklar verilmiş olmasıdır. Bir başka ifadeyle her yiyecek veya her içecek insan kerametinin şu anına yakışmaz. Bu yüzden yine büyük bir sevinç ve mutlulukla şöyle diyor. Sırt partilere katılmak ve şarap içmek ve sanal sevinçleri yaşamaktan ibaret olan yaşamdan mana ve manevi kavramları derin olan farklı bir yaşam tarzına yönelmiş oldu.
İslam dini izleyenleri için çok yapıcı öğretileri bulunuyor. Bu öğretiler onlara yaşam sorunlarına karşı direniş gücü veriyor ve ondan Teala'ya daha yakın durdukları hissini atıyor. Sadakat, hayırseverlik, iyilik ve ihsan, fedakarlık, iffet, haklılık, şecaat ve günahtan uzak durma, İslam dininin daha iyi bir yaşama doğru hareket etmek üzere öğretilerinden bazılarıdır.
Gina Kolar sabır gibi güzel bir sıfırda İslam ilişkilerinden kendisine büyük yardımda bulunan bir öğretim olarak tanımlıyor ve şöyle diyor. İslam dini insan davranışı üzerinde fıkralarda etkil edilir. İslam dininde sabırda olmayı öğrendim ve bu yüzden Müslüman olmaktan sabır için sana dönüştüm.
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde ve hadislerinde sabır olmaktan sık sık vurgulanmıştır. Peki, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 153. ayetinde şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. İslam peygamberi de sabrı 3 çeşit olarak biliyor ve şöyle buyuruyor: Sabır 3 çeşittir. Günaha karşı sabır, itaatte sabır ve günahı terk etmekte sabır.
Kuşkusuz
Bayan Gina Kolar gibi yeni Müslümanlar daha fazla sabırlı olmaları gerekiyor. Zira onlar genellikle şeytani vesveselerin fazla olduğu günah dolu ortamlarda yaşıyor. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de sabır ve iman meselesi Müslüman olmadan doğdu. Zorluklara karşı direnmeleri gerekiyor. Gina Kolar bu konuda şöyle diyor: İstanbul'un seçildikten sonra birçok arkadaşını kaybetti. Zira onlar şimdi beni
Tehran'ın tutalibu Washington bir tehelli an nehecil ansiya adil ihtilal ile kanıtlar
Abu Bakr'ta vasfuli ile ittifak. Ben tüm benliğim ve İslam'ın tüm beşeriyet için barış habercisi ve
استشهاد لبناني وإصابة آخرين بغارة لمسيرة مستعرية استهدفت دراجة نارية في
كندوبيل
وكتاب القسام تعلن إجهاز قاتلية على جنديين إسرائيليين من مسافة الصف
Bu barış
severdi. Şiddet yalnız. Aslında bayan.